Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bihi nestaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebedani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Muhterem dinleyenlerimiz, Üsve-i Hasene en güzel örnek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem programından hepinize hürmetlerimi, muhabbetlerimi arz ediyorum. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Cenab-ı Hakk'ın sizlere, bizlere günün huzuru, güzellikler, iyilikler, feyizler, bereketler lütfetmesini niyaz ediyorum. Kıymetli dinleyenlerimiz, Üsve-i Hasene programında Efendimiz Aleyhisselam'ın güzel ahlakından kanaatkar olması, kanaat ehli olması ve bu konuda bizlere örnek olması hususunu arz etmeye devam ediyorum. Efendimiz bütün ahlaki güzelliklerde örnek olduğu, zirve şahsiyet olduğu gibi malumunuz kanaat konusunda da elindeki olan imkanlara razı olma, Cenab-ı Hak'tan razı olma, az ile yetinme, fazlasını infak etme ve Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine şükretme, onların kadrini, kıymetini bilme noktasında da en güzel örnek, en zirve şahsiyet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Tabii ki o haliyle bizlere örnek olmuş, sözleriyle bizleri irşad etmiş ve ahlakın her alanında, her karesinde bizim de güzel ahlaklı insanlar olarak terbiye olmamızı istemiştir. Mevlana Hazretleri kanaatin güzelliğiyle ilgili olarak şöyle buyuruyor. Allah'ın has kullarını davet ettiği kanaat ziyafetinden uzak kalan kimse, padişah bile olsa dilenci gibi açgözlüdür. Sen Allah'ın verdiklerine razı olmadıkça rahat etmek, kurtulmak ümidiyle nereye kaçsan orada karşına bir afet çıkar, bir bela gelir sana çatar. Burada Mevlana Hazretleri, tabii ki bu Allah dostları, bu alimlerimiz çok gün görmüşler, çok tecrübe sahibi olmuşlar. Hem kendi hayatlarında yaşadıkları tecrübeler, hem toplum içerisinde dostlarının, talebelerinin, etrafındaki insanların hallerini görerek, uzun yıllar onların tecrübeler çıkararak bize adeta böyle lüp öz kabilinden nasihatler veriyorlar. Öğütler veriyorlar. Hakikaten yani Mevlana Hazretleri padişahları görmüştür, vezirleri görmüştür, makam mevki sahibi insanları görmüştür. Onlar içerisinde kanaat ehli olup rahat edenleri de görmüştür. Ama böyle makam mevki sahibi olduğu halde, padişah vezir olduğu halde, zengin olduğu halde, elinde pek çok imkan bulunduğu halde rahat edemeyen, nereye giderse gitsin bir türlü böyle bir huzura eremeyen, hep böyle sıkıntılarla, belalarla yüzleşen insanları bunlar görmüşlerdir. Ve bütün bu tecrübelerine dayanarak da bize kanaati, kanaatkar olmayı öğütlemişlerdir. Dolayısıyla diyor, sen diyor kanaat ehli olmadıktan sonra ne olursan ol, her tarafta bir belayla, bir sıkıntıyla karşılaşırsın ve hayatında huzur denen o Allah'ın en büyük ikramı, lütfu bulunmaz. Onu yakalayamazsın, onu elde edemezsin diye bize bu nasihati veriyorlar. Dolayısıyla muhterem dinleyenlerimiz, kanaat dünya malı yüzünden gelebilecek birçok bela ve musibetlerden sahibini muhafaza ettiğini görüyoruz. İmanına ve maneviyatına kuvvet vererek kişinin kanaat metanetini artırır. Onu her türlü sapıklıklardan koruyarak istikamet üzere devam etmesini kolaylaştırır. Allah'ı ve onun kullarını daha çok sevebilme ve yardımlarına koşabilme olgunluğunu insana kazandırır. Bu bakımdan Efendimiz Aleyhisselam, örneklere gelecek olursak, Efendimiz Aleyhisselam kendisi çok kanaatkar bir peygamber, bir Allah'ın seçkin kulu olduğu gibi bu hasletlere sahip olan insanları da hep örnek göstermiş, onları beğenmiş ve değişik vesileleri onları taltif etmiştir. Yani sen kanaatkar bir insansın, tebrik ederim. Sen bu vasıf çok güzel bir vasıf. Sendeki bu kanaat vasfı çok güzel bir vasıf diye hem o kişiyi taltif etmiş hem de başkalarına o güzel ahlaka sahip olmanın güzelliğini ve gerekliliğini öğretmiştir. Bununla ilgili gerçekten bir gençle ilgili konusu bir genç olan güzel bir rivayet var kaynaklarımızda. Siz değerli dinleyenlerimle onu paylaşmak istiyorum. Asıl saadette vuku bulan bu hadise şu şekilde gerçekleşiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ziyarete gelen Beni Tucib heyeti yurtlarına dönmek istediklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlara diğerlerine verilen bahşişlerden daha fazla verdi. Yani Efendimiz'e gruplar geliyor, heyetleri geliyor. Resul Efendimiz de onları karşılıyor, ikram ediyor, problemlerini çözüyor, öğretiyor, görevlendiriyor. Böyle Allah Resulü'nün bu yönde o gelen heyetlerle olan münasebetleri, ilgisi, alakası yüzlerce örnekler var. Ama demek ki bunları daha çok hem ihtiyaç sahibi görmüş olabilir veya bir kısım yönden onları beğenmiş olabilir. Diğerlerine göre bunlara daha fazla bahşiş veriyor Allah Resulü. Sonra da soruyor. Hatta teker teker veriyor o gelen heyete. Sonra da soruyor. Sizden bahşiş verilmeyen kimse kaldı mı? Yani burada bulunanlardan olabilir. Medine'ye gelip de benim yanıma gelmeyenlerden olabilir. Yani içinizde benim hediyemi, bahşişimi almayan biriniz kaldı mı diye soruyor Efendimiz Aleyhisselam. Diyorlar ki, yaşça en küçüğümüz olan bir genci binitlerimize bakmak üzere bırakmıştık. Yani o binitlerin yanında kaldı, o buraya gelemedi. Eğer madem ki soruyorsunuz onu size söyleyelim, belki ona da bir bahşiş vermek isteyebilirsiniz. Deyince Allah Resulü onu da bana gönderiniz buyurdu. O heyet gitti, binitlerin yanına döndüler ve genci dediler ki, Resulullah Efendimiz'in yanına git de hediyeni al. Biz bahşişimizi aldık ve kendisine veda ettik. O genç Peygamber Efendimiz'in yanına geliyor. Ve diyor ki ya Resulallah, ben Ebza oğullarından bir kimseyim. Biraz önce senin yanına gelen, dileklerini yerine getirdiğin cemaattenim. Onlardan bir ferdim. Benim talebimi de yerine getirir misiniz? Yani bu genç tabi Efendimiz'e geldiği zaman ya bekleyip de Allah Resulü ne bahşiş verecek diye değil, geliyor bir talebi olduğunu ve o talebinin yerine getirilmesini bizzat kendisi istiyor. Böyle bir genç. Ben diyor Resulallah sizden bir talebim olacak, benim bu talebimi yerine getirir misiniz? Habib-i Ekrem Efendimiz dedi ki, ey genç, senin arzun nedir? Benden ne talep ediyorsun? Nedir? Muradın nedir? Kıymetli dinleyenlerim, burada O gencin tabii yaşını bilmiyoruz ama işte 12'dir, 15'tir, 16'dır. Bakalım ki genç Allah Resulü'nden nasıl bir talepte bulunuyor? Ne istiyor? Diyor ki, ya Resulallah, benim dileğim arkadaşlarımınki gibi değildir. Onlar İslam'ı özleyerek geldiler. Zekatlarını da sürüp getirdiler. Sen Allah'a tamam. Onlar diyor geldiler diyor. Zekatlarını getirdiler diyor. Sen de onlara bahşişler verdin. Fakat diyor benim talebim şu. Sen Allah'a beni mağfiretine mazhar kılması, rahmetiyle bana muamele etmesi ve bir de kalbime zenginlik vermesi için dua ediver. Benim senin talebim budur. Bakınız gencin talebi. Burada işte bu genç dinin özünü kavramış bir genç. Yani herkes dünyalığı isterken, dünyalığın peşinde koşarken, paranın, makamın, mevkinin, maddi menfaatin peşinde koşarken dinin özünü kavrayan insanların talebi başka oluyor. İşte bu gençte de bunu görüyoruz. Diyor ki ya Resulallah, senden şunu istiyorum. Bir, beni mağfiretine mazhar kılması. İki, rahmetiyle bana muamele etmesi. Üç, bir de kalbime zenginlik vermesi için senden dua istiyorum. Çünkü benim için bunlar dünyalık her türlü bahşişten, hediyeden daha önemli. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz o genci şöyle dua ediyor. Kıymetli dinleyenlerim. Ey Allah'ım, onu affet. Ona rahmetinle muamele eyle. Kalbine de zenginlik ver. Sonra bu dua yaptıktan sonra Efendimiz o gence ötekiler gibi yine bahşişinin verilmesini istedi. Yani tamam sen bu bahşişi aldın diyor ama diğer bahşiş hakkın o baki. Hem dua ediyor hem de vereceği hediyeyi o gence veriyor. Beni tücip heyeti yurtlarına döndüler. Bunlardan bir cemaat ertesi sene hac mevsiminde Mina'da Peygamber Efendimiz ile buluştular. Dediler ki biz Ebza oğullarıyız. Vefat sahibi olan Efendimiz Aleyhisselam o genci hatırladı ve sordu onu. Geçen sene sizinle birlikte bana gelen genç ne yapıyor diye sordu. Dediler ki ya Resulallah, Yüce Allah'ın verdiği rızka ondan daha kanaatlisini görmedik. İnsanlar dünyayı aralarında bölüşecek olsalar o genç ona hiç iltifat etmez, dönüp bakmaz dediler. Bu sözleri sevinçle dinleyen Efendimiz Allah'a hamd etti ve o genç için de hayır dualarda bulundu. Demek ki Allah Resulü Efendimiz onu dua istemişti genç. Efendimiz dua etmişti. Hem gencin ihlası hem Efendimizin duasının bereketi gençte bu manevi hallerin oluştuğunu ve burada da gönül zenginliği, kanaat sahibi olma bununla ilgili çok güzel bir örnek teşkil ediyor bu gencin hali. Bir de böyle bir güzellik ta bundan 1500 sene meydana gelen bir güzellik Efendimizle o genç arasında Cenab-ı Hakk'ın o kadar rızasına uygun bir şey ki asırlar boyu bu bilgiler kaybolmuyor. Ta bize kadar ulaşıyor kaynaklarımızda. Sohbetlerimizin, programlarımızın konusu oluyor. O Ebza olan o gencin hali bizi irşad etmeye devam ediyor. Dolayısıyla muhterem kardeşlerim bu genç davranışlarıyla kavmi arasında bir fazilet timsali olmuştur. Dünyaya değer vermeyen ve Allah'ın kendisine verdiği rızka en çok kanaat eden bir kul olarak hayatını sürdürmüştür. Peygamber Efendimizin vefatı üzerine Yemen halkının İslam'dan döndükleri sırada da yine bu genç onlara Allah'ı ve İslam'ı hatırlatmakın geri durmamıştır. Onun sayesinde kavminden bir tek kişi bile İslam'dan dönmemiştir. Daha sonra Ebu Bekir radıyallahu anh bu genci araştırmış, halini sormuş ve o bölgedeki valisine bir mektup yazarak gence hayırla muamele etmesini tavsiye etmiştir radıyallahu anh. Böyle bir genç işin temeline ihlası, kanaati, günün zenginliğini, Allah'ın mağfiret ve rahmetini alınca ömrünün sonuna kadar hatta kavminin İslam'dan dönmesini engelleyecek şekilde onlara istikamet verecek, öncülük yapacak, örnek yapacak bir manevi fazilet elde etmiş oluyor. Dolayısıyla kanaat kuvvetli bir iman ve Allah Teala'ya sonsuz bir güvenin tezahürü olan bir ahlak güzelliktir. Bu özelinden dolayıdır ki Yüce Rabbimiz tarafından sevilen ve methedilen bir haslet olmuştur. Nihayetinde kanaat, elinde olanla yetinmek, başkasının malına göz dikmemek, tamah etmemektir. Çünkü hırsa kapılan insanlar ellerindekinin de kaçırdıklarının farkında olmazlar. Meselenin şu maddesi konumuzu gayet, mecellenin şu maddesi konumuzu gayet net olarak özetliyor. Kim bir şeyi vaktinden evvel istihcar eyler ise mahrumiyetle muhatap olur. Yani kim bir şeyi vakti gelmeden önce elde etmeye çalışır, hırslanır ve onun peşinden koşarsa neticede ondan mahrum kalır diye bir mecelle kaidemiz var. Bu da kanaatkar olmanın önemini belirten çok önemli bir kaidedir muhterem dinleyenlerim. Efendimiz Aleyhisselam'ın güzel ahlakı içerisinde en önemli yer tutan husus, bir husus da onun tevekkülüdür. Güzel ahlakın her şubesi, her karesi, her vasfı önemli. Kur'an-ı Kerim adeta güzel ahlak numunesi Müslümanlar, müminler yetiştirmek üzere indirilmiştir. İslam dini güzel ahlaklı, temiz, nezih, hakperest, dürüst insanlar yetiştirmeyi en büyük hedef olarak, gaye olarak benimsemiştir. İnsanı kamiller yetişsin, insan kemale ersin, olgunlaşsın ve kendindeki maddi, manevi bütün melekeleri en güzel şekilde geliştirebilsin. Dinin hedefi budur. O bakımdan Efendimiz Aleyhisselam'ın ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurması gerçekten çok anlamlı bir ifadedir. İşte bu güzel ahlak şubelerinden, önemli şubelerinden Kur'an-ı Kerim'in çokça temas ettiği, yer verdiği özelliklerden birisi de tevekküldür. Biz bu tevekkülü, tevekkülün ne olduğunu Efendimizin hayatından görmeye, onun tevekkülünü tanımaya ve bunu tanıdıktan sonra da tıpkı Efendimiz gibi Allah'a tevekkül etmeye çalışmalıyız. Tevekkül söz konusu olunca hemen insanın aklına İbrahim Hakkı Erzurumi Hazretleri'nin şu dizeleri, şu sözleri geliyor. Diyor ki merhum İbrahim Hakkı Erzurumi, sen Hakk'a tevekkül kıl, teslim ol da rahat bul, her işine razı ol, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bu meşhur bir şiiridir. İbrahim Hakkı Erzurum'un uzunca devam eden bir şiiridir. Orada tevekkülden bahsetmiş olduğu dizeleri buraya bahsetmiş olduk, almış olduk. Dolayısıyla öncelikle tevekkülün ne olduğunu bir anlamak lazım. Ve sonra da o tevekkülü Allah Resulü'nün hayatında okumak lazım. Ve Allah Resulü'nün Allah'a tevekkül ettiği gibi Allah'a tevekkül etmek lazım. Muhterem dinleyenlerimiz, tevekkülü şöyle tarif etmek mümkündür. Müminin yapacağı işlerde zahiri sebeplere dayanıp gerekli tedbirleri aldıktan sonra ve elinden gelen gayreti gösterdikten sonra gönlünü bunlara değil de aldığı tedbire, yaptığı işe, kendi yaptıklarına değil de Allah'a bağlaması, Allah'a güvenip teslim olması ve neticeyi de Allah'tan beklemesidir. Bu tarif tabii çok önemlidir. Aslında tevekkül Allah'a inanmak ve Allah'a güvenmektir. Allah'a dayanmaktır. Gönlü Allah'a bağlamaktır. Allah'ı vekil kılmaktır. Hatta bizdeki tefvîd-i umur dediğimiz, yani işleri havale etme anlamında kullandığımız kelimenin de tevekkülle bir alakası vardır. Bir manada kendi tedbirimiz, çalışmamız, gayretimizin ötesinde işlerimizi Cenab-ı Hakk'a havale ederek onun rızasına uygun iş yapmaya çalışmak ve o işlerde de Cenab-ı Hakk'ın yardımını yanımıza alabilmek, aslında işin özünü bu oluşturmaktadır. Dolayısıyla tabii dilimizde Mehmet Akif Ersoy'un da zaman zaman safahatında bir kısım şiirlerinde dile getirdiği gibi, yazıların dile getirdiği gibi yanlış bir tevekkül anlayışı söz konusu olmuştur. Yani hiçbir gayret göstermeden, çalışmayı terk ederek, sebeplere sarılmayı bırakarak, kul elinden geleni yapmaksızın böyle yattığı yerden ben Allah'a tevekkül ettim, Allah'a dayandım, işimi ona bıraktım tarzında böyle bir yanlış tevekkül anlayışı hep eleştirilmiştir. Zaten böyle bir tevekkül yoktur. Doğru da değildir. Yani dinimizde, kitabımızda böyle bir tevekkülden söz etmek mümkün değildir. Yani Hazreti Ömer Efendimizin yaşadığı hadiseyi hatırlarsak, bakıyor bir grup insan, oturmuşlar, hiç hareket yok, çalışma yok, böyle boş bekliyorlar, ya mescitte oturuyorlar veya bir yolun kenarında oturuyorlar. Hazreti Ömer Efendimiz yanlarından geçerken onlara, siz ne yapıyorsunuz burada? Diyorlar ki oturuyoruz. Siz ne iş yaparsınız, nedir durumunuz diye biraz sormak isteyince, biz tevekkül ehliyiz. Yani biz Allah'a tevekkül ettik, işimizi ona havale ettik, burada rahat rahat oturuyoruz deyince, Hazreti Ömer Efendimiz onların o sözlerinin doğru olmadığını şu şekilde ifade ediyor. Siz diyor tevekkül ehli değil, siz teekkül ehlisiniz. Tevekkül Allah'a dayanmak demek, teekkül de yiyip içip yatmak demek. Yani çalışmanı etmeden kim ne verecek, nerede ne bulacağız bedavadan yiyip böyle günü gün etme anlamında. Siz diyor tevekkül ehli değil, teekkül ehli. Ne bulursanız onu yemenin derdinde olan kişilersiniz diye. Dolayısıyla dinimizdeki tevekkül anlayışı hiçbir zaman çalışmayı ve sebeplere sarılmayı terk edip Allah'a güveniyorum diyerek tembellik göstermek anlamına kesinlikle gelmez. Bunun yine güzel örneklerinden bir tanesi, bir adam geliyor Efendimiz Aleyhisselam'a, çok meşhurdur, çok yaygındır ama kısa ama çok etkili bir olay bu aslında tevekkülle alakalı. Geliyor, diyor ki ya Resulallah, hayvanımı, yanında devesiyle gelmiş, Efendimiz'den bir şey soracak veya bir talebini dile getirecek, hayvanımı bağlayıp da mı Allah'a tevekkül edeyim yoksa bağlamadan mı Allah'a tevekkül edeyim diye soruyor. Resul Efendimiz Aleyhisselam da ona şöyle cevap veriyor. Önce diyor hayvanını kazığa bağla, sonra tevekkül et. Tirmizi Kıyamet 60'ta en doğrusu bu, en güzeli bu. En güzel Efendimiz Aleyhisselam'ın tavsiyesi, önerdiğidir. Önce hayvanını bağlayacaksın, tedbirini alacaksın, üzerine düşeni yapacaksın, sonra da Allah'a tevekkül edeceksin. Dolayısıyla burada şu anlaşılıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de dile getirilen işte fetevekkül alallah ilgili ayet-i kerimelere birlikte bakacağız. Efendimizin yine tevekkülle ilgili beyanlarına bakacağız. Bütün bunlara baktığımız zaman şunu hemen ifade edelim ki tevekkül, dinimizdeki tevekkül anlayışı işin bidayetiyle, yani başlangıcıyla değil, sonucuyla alakalı olduğu anlaşılıyor. Dua ile bunun irtibatını koyacak olursak, duanın iki farklı yönü var. Bir, fiili dua, ikincisi de kavli dua. İnsanın talep ettiği şeylerin gerçekleşmesi için gerekenleri yapmasına biz fiili dua diyoruz. Sorumluluğunu yerine getirdikten sonra Rabbinden talepte bulunmasına da kavli dua diyoruz. Dolayısıyla fiili ve kavli duayı birlikte ihtiva eden tevekkül, kişinin benliğini ve varlık duygusunu bir kenara bırakarak sadece Allah'a güvenmesi, hiçliğini ve aziyetini anlaması gibi ülvi duyguların bir muhasılasıdır. Tevekkül, güç ve kuvvetin Allah'a ait olduğuna, her şeyin onun emriyle meydana geldiğine yakine inanmaktan kaynaklanır. Ama bu fiili dua ve kavli duada olduğu gibi önce fiili duayı yapmak, yani gerekeni yapmak, tedbiri almak, çalışmayı, gereken çalışmaları yapmak, peşinden de kavli duanın karşılığında olduğu gibi sonucu, hayırlı sonucu Allah'tan istemek ve ondan beklemek. Bu şekilde tevekkülü anlar ve bu şekilde Allah'a tevekkül edersek doğru bir tevekkül olmuş olur ve burada da insan kendisini aldatmamış olur. Fiili ve kavli dua ile ilgili bir örnek vermek gerekirse, şimdi bir öğrenci, talebe ne yapar? Gireceği bir imtihanda önce gerekli kitapları okur, çalışmalarını yapar. Arkadaşlarıyla yarışırcasına bir çalışma içerisine girer. Bütün bunları yaptıktan sonra da, gereken çalışma yaptıktan sonra da imtihana girmeden önce, Allah'ım ben gereken çalışmayı yapmaya çalıştım, elimden geldiği kadar zihnimi aç ya Rabbi, benim bana yardım et, güç kuvvet ver ve beni muvaffak kıl diye dua eder ve o imtihanda başarılı olur. Ama hiç böyle kitabı açmadan, çalışma yapmadan büyük bir imtihana girdiği zaman bir öğrenci ne kadar Allah'a ya Rabbi beni muvaffak kıl diye dua etse de neticede o imtihandan başarılı olması mümkün değildir. Bunu hepimiz rahatlıkla anlayabiliyoruz ve neticesini rahatlıkla görebiliyoruz. Burada Sami Efendi Hazretleri ile ilgili işte torunuyla arasında geçen bir konuşma dikkat çekicidir. Lisede okuyan bir torunu Sami Efendi'ye derse çalışamıyor. Bir kimya dersi çalışamıyor. Vakit bulamıyor veya bir mani söz konusu oluyor. Ertesi gün imtihana gidecek. Gece geç vakit oluyor. Çalışmakta zor geliyor. Ya diyor ben şimdi ne yapayım, ne diyeyim? Benim dedeme evliya diyorlar. Ben kitabı alayım, dedemin yanına gideyim. Bana çıkacak soruları şöyle bir işaret etsin Allah'ın ilhamıyla. Onlara hemen çalışayım, yarın da imtihanda başarılı olayım diye arz ediyor. Alıyor kitabı, koşuyor, geliyor dedesinin yanına. Diyor ki, dedeciğim diyor, yarın imtihanım var diyor. Sen de Allah'ın salih bir kulusun, dua edersin, muvaffak olurum. Bir de şöyle bir kitaba baksan da neler çıkacak sana, bilir ki şöyle bakınca ışır, yani böyle bir sinyal gibi gözüne gözükür. Bana onları söyle de oralara çalışayım dedeciğim der. Sonra getir evladım der. Yani biraz da böyle muhabbet kabilinden, getir evladım işaretleyin falan derken kitabı alır, elini şöyle gözünü kapatır, elini kitaplarını bir yere koyar, açar, içindekiler kısmı çıkar. Der ki evladım bak benim işaretimde içindekiler çıktı. Sen bu kitabın içindeki hepsine çalışman gerekiyor ki imtihanda muvaffak olasın diyor. Kıymetli dinleyenlerim, bu tevekkülle bağlantılı olarak Cenab-ı Hakk'ın bir güzel ismi var. O isim El-Vekil ismidir. İşlerini usulüne göre kendisine havale edenlerin işini düzeltip onların yapabileceğinden daha iyi yapan, kendisine güvenilip dayanılan, her şeyi idare ve hakimiyeti altında bulunduran anlamında El-Vekil ismi vardır Yüce Rabbimizin. Ki tevekkül ettiğimiz zaman da Cenab-ı Hakk'ın hem zatına hem esmasına, özellikle de bu vekil isminin tecellisi burada söz konusu olmaktadır. Tekrar manasını söyleyecek olursak, Yüce Rabbimizin el vekil, hani ni'mel mevla ve ni'mel vekil, Cenab-ı Hak ne güzel vekildir ve ni'mel nasır, ne güzel yardımcıdır diye ayet-i kerimelerde geçiyor Yüce Rabbimizin bu güzel ismi. İşlerini usulüne göre kendisine havale edenlerin işini düzeltip, ama usulüne uygun tarzda havale etmek lazım. Yani rastgele değil, olmayacak şekilde değil. Çünkü Allah'ın bütün işleri düzgündür. Bütün işleri kendi koymuş olduğu kaidelere, ilahi nizama uygundur. İşler ona göre yapılırsa muvaffak olunur. İşler usulüne uygun hava edilirse Allah'a hava edilmiş olur. Eğer orada bir eksiklik, bir aksaklık olursa orada kul muvaffak olamaz. Yani bugün bir teknik affetmez diye bir söz vardır. Yani bir bilgisayarda bir program çalıştırırken, bir şey yazarken, çizerken, ederken orada o program neyi gerektiriyorsa onu harfiyle tatbik etmeden muvaffak olamıyoruz. Doğruyu bulamıyoruz, yazamıyoruz, kaydedemiyoruz, kopyalayamıyoruz. İlahirihi oradaki planlanan, programlanan husus neyse ona uygun davrandığımız takdirde bir sonuç elde edebiliyoruz. Diğer türlü muvaffak olamıyoruz. Bu bir örnek. Onun için Yüce Rabbimizle olan ilişkilerimizde de Yüce Rabbimizin koyduğu kaideler, kurallar, o işin gereği neyse ona göre hareket etmek lazım ki muvaffak olabilelim. Diğer türlü ona uymazsak işimiz olmaz, muvaffak olamayız, sonuç elde edemeyiz. Bu bakımdan vekil ismini şöyle tarif ediyoruz. İşlerini usulüne göre kendisine hava edenlerin işini düzeltip onların yapabileceğinden daha iyi yapan. Tabii ki eğer biz işimizi Allah'ın istediği şekilde ona efendim hava edebilirsek Cenab-ı Hak ne yapar? Onu düzeltir. Onu daha iyisini yapar. Kendisine güvenilip dayanılan, her şeyi idare ve hakimiyet altına bulandıran Allah. El vekil bu demek. Kendisine güvenilecek merciğin ölümsüz, ebedi ve kadir mutlak olması gerekir ki Yüce Allah ölümsüzdür, ebedidir ve kadir mutlaktır. Güçlü olduğu zannedilen fani ve zayıf varlıklara, mala ve mülke dayanmak, neticesi pişmanlık olan göz boyayıcı heveslerdir. Bu yola girerek aldananları Allah Teala güvendikleriyle baş başa bırakır. Cenab-ı Hak bundan dolayı bize esas güvenilip dayanılacak merci olarak kendisini gösterir ve kendisine güvenip dayanmamızı bizden ister, hatta bunu emreder. Ayet-i kerimelere bakacak olursak Cenab-ı Hak Furkan suresinin 58. ayet-i kerimesinde Estağfirullah ve tevekkel alel hayyillezi la yemutu ve sebbih bihamdih. Sen asla ölmeyecek olan hakiki hayat sahibi Allah'a tevekkül et. Ona güven ve dayan ve onu hamd ile tesbih et. Ona hamd et ve ona tesbih et buyuruyor. Çünkü ondan başka güvenip dayanacak hiçbir varlık yoktur. Çünkü onun dışındaki bütün varlıklar fanidir, geçicidir, zayıftır, acizdir, yok olucudur ve bekası yoktur. Bekası olan, ebediliği olan, hiçbir zaman ölmeyecek olan Allah Celle Celaluhu Hazretleridir. Yine Ali İmran 159. ayet-i kerimede bir işe azmettiğinde artık Allah'a tevekkül et. Feyze azemte fetevekkel alallah. Bir işi yapmak üzere, yani düşündün, taşındın, yapabileceğine dair kendi gönlüne bir irade azim oluştu ve bunun hemen harekete geçtikten sonra da gerekeni yaptıktan sonra da Allah'a tevekkül et, güven ve dayan. Yine ayet-i kerime müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar. İbrahim 11 ve alallahi fele tevekkül müminun. Bu ayet-i kerimeler bize sadece Allah'a güvenip dayanmamızı emreden, tevekkül emreden ayet-i kerimeler ve tevekkülün sonucunu da şu şekilde Cenab-ı Hak bize bildiriyor. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Kim Allah'a tevekkül ederse, yani ona dayanır, ona güvenir, işini ona havale eder, kendi sorumluluğu ötesindeki kısmı Allah'a bırakıp da sonucunu beklerse, فَهُوَ حَسْبُهُ Allah ona kafidir buyuruyor. İşte bundan dolayı da Efendimiz Aleyhisselam'ın tevekkülle alakalı şu beyanını söz konusu edebiliriz. Diyor ki Efendimiz Allah Resulü, geçmiş ümmetler bana gösterildi. Peygamber gördüm, yanında 3-5 kişilik küçük bir grup vardı. Peygamber gördüm, yanında 1-2 kişi bulunuyordu. Ve peygamber gördüm, yanında kimsecikler yoktu. Bu arada önüme büyük bir kalabalık çıktı. Kendi ümmetim sandım, bana bunlar Musa'nın ümmetidir, sen ufka bak dediler. Baktım çok büyük bir karaltı, sevada azim gördüm. İşte bunlar senin ümmetindir, içlerinden hesapsız ve azapsız cennete girecek 70 bin kişi vardır diye efendim söylendi. Ve burada 70 bin kişi içerisinde olan lar arasında da en önemli vasıfları Allah'a tevekkül eden kişiler olduğu Efendimiz Aleyhisselam buna beyan ediyor. Diyor ki bunlar diyor büyü yapmayan, yaptırmayan, uğursuzluğa inanmayan ve Rablerine tevekkül eden kişilerdir diye Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ve burada bu ifadesinde de Allah'a güvenip dayanmanın, tevekkülün önemine dikkat çekmiş oluyor. Muhterem dinleyenlerimiz, tabii ki hem Kur'an-ı Kerim'de tevekkül ilgili ayet-i kerimeler, hem Efendimizin sözleri ve Efendimizin hayatının tevekkül örnekleri çok fazla. Onu inşallah diğer programlarımızda yine birlikte değerlendirir ve paylaşırız. Programın sonuna gelmişken sizlere hürmetlerimi arz ediyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.